Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında bugün kitabımızın son prensibi olan fiili kıstas prensibini inşallah sizlerin gönlüne ve gündemine taşımış olacağız. Ama öncesinde ben hocama hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sefalar verdiniz.
Sizlerden de Rabbim razı olsun hocam. Bu vesileyle bayramınız mübarek olsun.
Teşekkür ediyorum.
Bugün Ramazan bayramımızın birinci günü. Bayramı idrak ediyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Sizin ve ailenizin bayramını tebrik ediyorum. Ve bu vesileyle siz kıymetli dinleyicilerimizin de, değerli dinleyenler, bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim mübarek eylesin inşallah. Bayramı bayram gibi yaşayabilmeyi ve bu günler hürmetine vatanımıza, milletimize birlik beraberlik lütfeylesin inşallah. Rabbim tekrar bayramınız mübarek olsun. Hocam bugün fiili kıstas prensibinde aslında kitabın başından sonuna kadar işlemiş olduğumuz prensiplerin belki de hayata nasıl getirilebileceğini, hayata yansımasının nasıl olabileceğini, nasıl uygulanabilir olduğunu konuşacağız. Nedir fiili kıstas diyeyim ve bunu nasıl anlamak lazım? Buradan devam edelim, buyursunlar.
Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Ben de bu vesileyle dinleyen tüm kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin bayramlarını tebrik ediyorum. Nice hayırlara inşallah Cenab-ı Hak getirsin. İnşallah yeni yeni bayramlarda buluşmak üzere diyelim. Bayramımız mübarek olsun. Burada fiili kıstas prensibi diye isimlendirilen kitabımızın 8. ve aslında şahıs prensiplerin sonuncusu kabul edilen fiili kıstas dediğimiz kaidenin karşılığı uygulanabilirlik. Hayata yönlendirilebilirlik, hayata tatbik edilebilirlik, hayatta karşılığının olması anlamına geliyor. Yani fiilen aslında bu nazari dediğimiz teoriler, bilgiler fiilen uygulanabilir mi? Nazari ve teori dediğimiz bilgiler fiilen uygulanabilir mi? Bizi burası daha çok ilgilendiriyor. Tabii biz bunu hem günümüz düşünceleri sisteminde hem de İslami düşüncede, tefekkürde dikkate aldığımızda aslında İslam'ın içerisinde İslam'ın getirmiş olduğu Kur'an ve sünnet kaidelerinin günümüz hayatına tatbik edilebilir olup olmamakla ile alakalı bir konu bu konu. Her alanda bunun misalini gösteriyor bu konu. Tabii biz beşeri dünya sistemlerinde işte baktığımız zaman işte komünizm gibi, realizm gibi ya da idealizm gibi başka prensiplerin, akli prensiplerin ya da felsefi sistemlerin bir ütopya oluşturduğunu ve bu ütopyanın karşısında yani dünya görüşlerinin fiiliyata yansıması karşılığında aslında bir tezahürünün, bir anlamının, bir karşılığının ya da bir davranışa dönüşmüş halinin varlığını çok fazla bulamıyoruz. Yani aslında her biri birer teoride kalıyor. Yeni bir teori üzerine geliştirilmek üzere raflara çekiliyor. Bu raflarda da artık kitap satırlarından dışarı çıkmadan uygulanması halde bir anlam kazanıyor. Tabii bu tür hadiseler, bu tür düşünceler, bu tür fikirler uygulanamayınca da aslında faydadan çok zarar veriyor. Yani insan zihin dünyasını zorluyor, insanın kalbi hayatını bozuyor, manevi hayatına tesir ediyor. Bu şekliyle de sadece teori ve teorinin dışında da insana verdiği zararla kalmış oluyor. Biz tabii bunu daha önceki muharref dinlerde yani İncil ve Tevrat dinlerinde de uygulanabilirken insanların kendi zihin kaideleriyle yani ruhban sınıfının ya da papazlar dediğimiz hahamlar sınıfının, din adamları sınıfının kendi zihin kalıplarında oluşturmuş olduklarının dünyaya tatbikatı diye karşımıza çıkan bazı uygulamalarını görüyoruz. Bu İncil ve Tevrat alimlerinin yapmış oldukları düzenlemeler. Tabi bunlar da kendi dönem şartları içerisinde bir anlam kazandığı için o da o bulunduğu döneme bir zaman yarasına melhem olmuş ve sonrasında artık uygulanabilirliğini kaybetmiş. Günümüzde yineden bir anlam taşıma yani bir felsefi düşünce, bir felsefi görüşe döndürülmüş hale dönüyor. Ancak İslamiyet'e geldiğimiz zaman, biz dinimize geldiğimiz zaman biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Ashab suresinde لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ buyurulur. Yani buradaki üsve-i hasene olma, en güzel örnek olma sadece İslami yaşamada, İslam'ın öğretilerini, İslam'ın kaidelerini, şeriatını ahlakını, edebini, adabını vesaire bütün ortaya konmuş olduğu tefekkür sonucundaki uygulamalarının peygamber nezdinde hiçbir zaman mekan sınırı olmaksızın ilâ yevmil kıyame, kıyamete kadar da en kolay bir şekilde uygulanabilirliğinin karşılığı aslında. Bu haliyle baktığımızda Efendimizin örnek olması beşer satında zaten bu hadisatın uygulanabilirliğini gösteriyor. Şimdi biz diyelim ki bir Sokrat felsefesini ya da bir Aristo felsefesini, onun arasındaki işte Eflatun, Platon felsefesini aldığımızda, mesela Platon'un devlet anlayışını dikkate aldığımızda, mağara nazirisi üzerinden baktığımızda bir takım öğretileri ve sunumları yaptığını görüyoruz. Bir ideal devlet sunar ama bu ideal devletin dünya üzerindeki tatbikatı yoktur. Sunumu vardır ama kendi tatbikatı yoktur. Tatbik edilemeyen bir haldedir. İşte yetiştirdiği öğrenci Aristo'nun Zülkarneyn'i de, Hazreti Zülkarneyn'i de ona tesvip ettikten benzetmeye çalıştıkları için çok önem taşıyor aslında. Büyük İskender diye nam salan, halbuki Yunan mitolojisinin ve Yunan felsefesinin yetiştirmiş olduğu ve devlet adamlarından bir tanesi olan dünyayı kan gölüyle bulamış bir adamın karşılığı. Eğer bir devlet varsa ve bu devlet gerçekten ferah bir devlet olacaksa herhalde insanların kanı üzerine kurulmamalıdır. Yani böyle bir yanlış bir uygulama söz konusudur aslında. Demek ki bir tefekkür ya da bir fikir ya da bir teori ya da nazariye tatbikata geçtiğinde birilerini yüceltirken diğerlerini zelil kılmayacak, zillete düşürmeyecek. Aslında insanlığın hepsini bir arada kaldırıp hem maddi anlamda hem manevi anlamda bir yere ulaştırması gerekiyor. Bu bağlamda baktığımızda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye hicretten sonra Medine'de kurmuş olduğu bir devlet yapılanması var. Bu devlet yapılanması içerisinde malum Medine vesikası diye de şöhret bulan bir anlaşma, bir uygulama yöntemi var. Onun akabinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine Kur'an ayetlerini hayata tatbikle günümüze yaşayan Kur'an olarak serdetmesi ve sergilemesi söz konusu. Bu şekliyle de günümüz dünyasında da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani 1400 yıllık geçen süre zarfında Resulullah'ın hayata tatbiklerinin tatbik edilebilirliği ve 1400 yıl daha varsa eğer dünyanın ömrü, daha fazlası da varsa o kadarıyla uygulanabilecekliğin karşılığıdır. Yani biz baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını, ahlakını, yine onun davranışlarındaki hem kalbi, takva hayatını hem dünyevi hayatına baktığımızda her alanda bir mutlaka anlam buluyoruz ve uygulanabilirlik buluyoruz. Yani Resulullah Efendimizin sistem olarak kurmuş olduğu devlet yapılanması, herkesin kabul ettiği bir devlet yapılanması oldu. Bunun örneklik devamı var mıdır? Tabii ki. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelen yapılanmalardaki devlet uygulamalarında da yine bir ne vardır? Teveccüh vardır. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fethe gelmeden önce burada bir Osmanlı sarığı özlemi başlamıştır. Çünkü öyle bir hale gelmiş ki Bizans artık halkını zulme uğratır, halkına zulüm eder hale gelir. Akabinde de Hazreti Fatih'le bir özlenirlik oluşmuştur. Yani İslam'ın uygulamasındaki karşılığı dünyadaki ve ahiretteki muhabbeti de işine alınca, dünya ve ahiret saadetini de işine alınca, burada din ve dinin getirmiş olduğu düşünce sistemi, tefekkür sistemi uygulanabilirlik hal buluyor. İşte bunun adına biz fiili kıstas diyoruz. Yani aslında ne Hristiyanlıktaki gibi, ne Yahudilikteki gibi, ne de muharref dinler dışındaki akli düşüncelerin oluşturduğu din anlayışları gibi, ne felsefe gibi ya da başka türlü ekoller gibi dünyevi ya da beşeri insan sistemler üzerine, yani insanı putlaştırarak getirilen sistemler üzerine, mesela Nietzsche'de vardır bu işte hiççilik kavramı üzerinden insanı putlaştırılarak başka anlam kazandırılması hali. Ama hangi insan ve hangi insana olacak olan saygı ve muhabbet ya da onun üstünlüğü cevap bulmaz olur. Bu orta çağdaki o skolastik düşüncenin, daha sonrası feodalitel yapının da kendi gösterdiği hadise. Bunu biz biliyorsunuz program başından beri, ilk programlardan beri bunları konuşuyoruz. Yapılarına baktığımızda İslam'ın bütün düşünceleri ve sistemleri üzerine aldığı, kuşattığı ve onların her birini ıslah ettiği ve belli bir kategoriye koyduğunu görüyoruz. Bunun sebeplerinden birincisi daha önce konuşmuş olduğumuz vahye tabi olması hadisesidir. Yani bizim kendi İslami düşünce sisteminin, tefekkür sisteminin anlam bulmaklığını Allah'ın kulunu kulundan daha iyi tanımaklığına borçluyuz aslında. Yani biz ilahi anlamda, bu bağlamda ne yapıyoruz? Bir İslam anlayışı kazanmış oluyoruz. Tabi burada şöyle bir tehlikeli bir boyut da var. Oraya da dikkat etmek lazım. Günümüzde İslam'ın içerisinde de Yani algıyı öne konularak, yani madem Kur'an İslam'ı burada çok önemli, hı hı, o zaman biz Kur'an İslam'ı adı altında bir şeyler yapmaya çalışalım. Tefekkür dünyamızı da sadece Kur'an üzerinden, ayetler üzerinden geliştirmeye gayret edelim. Ve bu bağlamda da düşünce sistemi ve fikriyat geliştirelim. O zaman şu ortaya çıkmış oluyor. Sünnetin dışarı çıkarılması, sünnetin terk edilmesi ya da sünnetin pasivize edilmesi hali. Yani sünnet donuklaştırılıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı Kur'ani tefekkürün içerisinden çıkarılıp başkalaştırılmaya çalışılıyor. Burada bir modernist duruş ortaya çıkıyor. Sünnet kaldırıldığı zaman vaka başka anlamlara gelmeye başlıyor. Tabi burada bu bozulmaları biz günümüzde, burada dinleyenlerimizin çok dikkat etmesi gerekiyor bu hadisata. Mesela Kur'an İslam'ı söylemi. Kur'an'ı biz kendi akıl dünyamızla anlayabilecek durumdayız. Kur'an-ı Kerim'de fe la ta'kulun, fe la tetefekkerun buyuruluyor. Yani akıl edebilirsiniz deniliyor. Ama buradaki salt akıl, Kur'an-ı Kerim'deki zahiri bir okumanın, yani bir ayeti okuyup o ayeti düşünmenin karşılığı değil. O ayetin hem sebebi nüzulünden hem onunla ilgili varsa hadis-i şeriflerden, Efendimizin konuyla alakalı yapmış olduğu bilgilendirmelerden her birinden istifade ederek, tabi ulemanın bunun üzerindeki bize takdim etmiş olduğu sahabi üzerinden hareketle bir sunum da bizim için çok önem taşıyor. Yani biz kadim bilgiyi tamamen defterden silip yeni bir anlama ve anlamlandırma çalışması yapma taraftarı olmadık, olmuyoruz da. O yüzden Kur'an İslam'ı denildiği zaman Resulullah'tan bağımsız bir Kur'an anlayışından bahsetmiyoruz. Burası çok mühim. Bir diğeri, biz Kur'an'ı anlarken bize sözlük yeter, başkasının izahına gerek var mı diyen bir lügavi yaklaşım var. Bu da işin ikinci tehlikeli boyutu. Yani sanki sadece sözlükle hadiseler çözülebilecekmiş gibi.
Kelimelerden ibaretmiş gibi.
Bunu oryantalistler zamanında ilk başlangıç itibariyle, yani batılı Müslümanlığı, İslam'ı araştıran araştırmacılar, gayrimüslim araştırmacılar diyelim, İslam'ı anlamlandırmaya çalışırken ilk anlamda yaptıkları çalışma Arapça öğrenmek olmuştu. Ancak bu Arapça sadece tek başına öğrenildiğinde yetmediğini onlar, birkaç yıl geçti yani onlarca yıl geçti aradan, öğrendiler, anladılar. Sonrasında hadisenin nüzul olduğu ya da indirildiği, yaşandığı yerlere hicret etmeye başladılar. Oralara gidip oralarda olayları öğrenmeye çalıştılar. Tabii onların derdi öğrenmek değil, tahrif etmek. Onu da unutmamak lazım. Yine bilimselcilik diye bir hadiseler var. Bu arada çok çıkıyor. Malum işte hadis-i şeriflerde ya da Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir hadisenin bilimsel verilerle karşılaştırılıp günümüze takdim edilmesi ya da kabul ya da red anlamında üzerine anlam yüklenmesi çalışmaları yapılıyor. Burada akıl bir yere kadar götürecektir, bir yerde kalabilecektir. Buna çok basit bir örnek verelim. Kur'an-ı Kerim güneş ve ay hesap üzeredir derken, Eşşemsu vel kameru bi husben ayetini sunarken, hesap kitap bilmeyen bir topluluk, cahiliye dönemindeki Hazreti Peygamber'in biz ümmi bir topluluğuz dediği bir dönemdeki topluluğa söylenen bir ayetti bu ayet. Yani bugün bir 1400 yıl geriye gittiğimizde nazil olan ayetlerin birkaçını, özellikle kevni dediğimiz kainata dair yaratılmış bütün mahlukatın bilgisini bize aktaran ayetleri okuduğumuzda burada akıl kalıpları duracaktı ister istemez. Ama sahabi iman etmeyi tercih ediyor ve tavakkuf ediyor. Yani biz bunu bugün anlamadık ama bu anlaşılabilecek bir zamana tekabül edecektir. Yani bugün Kur'an-ı Kerim'de bilimsel verilere, belki kendi zihin kalıplarında, kendi bilim perspektifinde anlam bulamayanlar daha sonra anlam bulunabileceğini düşünmeleri gerekiyor. Bunun örnekleri var çünkü. İşte uygulanabilirlikten kastımız bu. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hem bize Kur'an hem sünnet anlamında günümüze kadar vermiş olduğu bilgilerin nasıl ki sağlaması yapıldı ve hepsinin doğruluğu ortaya çıktı, bundan sonraki süreçte de aynı sağlama ve süreç devam edecek, ortaya çıkacak. Bir diğeri, hadis-i şerifler üzerinden bir terk yapılmaya çalışılıyor. Burada bir reddiye var, bir de inkar diye iki duruş var. İnkar dediğim şey kabul etmeyip kaldıralım atalım denilen hadise. Bu zaten kendini belli ediyor. Ama bir de red kültürü oluşturulmaya çalışılıyor. Yani sünnet üzerinden. Yani bu peygamberin söylediği sözlerden olabilir mi? Her ne kadar senedi ve metni sahih olsa da bu akla ve mantığa ya da bu bizim kendi zihin kalıplarımıza uyar mı deyip ona bir şüpheci yaklaşımla, skeptik diyorlar buna batıda, şüpheci yaklaşımla bir anlam yükleme hali. Burada hadislerin ve sünnetin pasivize edilmesi. Yani peygamber döneminde şu var mıydı da peygamber böyle yapmadı ya da peygamber döneminde Aleyhisselatü Vesselam bu oldu mu da o olmadı gibi şeyler. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde İşte çatal bıçak takımı mı vardı da Efendimiz bunları kullanmadı, bugün var. Olaya sadece yani burada bir polemiğe döndürüp olaylar üzerinden anlam yüklemeye çalışınca, yani oradaki mana ve vecihini bilemeyince, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönem şartları içerisinde hangi halde olursa olsun en güzelini, en iyisini, en zirve muhabbetlisini yaşamıştı. Burayı anladığımız zaman olay çözülüyor aslında. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu anlamda bir tarihselci yaklaşım söz konusu. Yani Kur'an'ın bazı ayetlerini ve sünnetin bazı uygulamalarını dönem şartları içerisinde sadece o güne aittir diye yorumlayarak bir anlamlandırma söz konusu çıkıyor. Bu da bizim fiili kıstasla uygulanabilirlikte önümüze bir problem olarak çıkıyor. Bu daha çok bu oryantalizmin etkisiyle oluşan modernist düşüncenin bize uygulattığı bir karşılık olarak anlam buluyor. Yani siz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını Kur'an'dan tamamen çıkararak bir hadis ve sünnet tanımlaması yapıyorsunuz. Bu tanımlamanın içerisine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam varmış gibi nötr bırakılarak aslında tamamen etki alanı daraltılmış oluyor.
Bu da sakil duruyor.
Evet, sakil duruyor. Çünkü Resulullah'sız Kur'an, Kur'ansız Resulullah asla
düşünülemez.
Zaten Kur'an da bunu anlatıyor. Bir diğeri biraz önce söylediğimiz akli gerekçelerle kendi metotlarını oluşturma. Yani bu modernist kalıplarla bir düşünceye bakıldığı zaman bunların ana gayesi bir kültüre bina edip o kültürü din gibi bize aktarmanın karşılığı olarak İslam'ı tanımlamaları. Dikkat ederseniz bu son zamanlarda çokça dikkat çekmeye başladı. Bunun ben kasıtlı olduğunu düşünüyorum aslında. İslam'ı Araplaştırma, Arap'ı İslamlaştırma modeli. Bu bence bugünün en büyük tehlikesinden bir tanesi. Biz de elhamdülillah Müslümanız ama bir Arap kıyafetiyle ya da Arap ırkı olarak yaşamadık. Ya da işte bugün Çinli bir Müslümanın, bugün Amerikalı bir Müslümanın, Fransız bir Müslümanın yani o kisve-i taba girmesi, yani o elbiseyle, o gömlekle, o izarla, o kamisle oturması şart mı? Bu tarafa getirilerek bize bir yön kaydırma yaptırılıyor. Hatta bunu kendileri de yapıyorlar. Yani kendileri de batıdan geldikleri zaman o kültürün elbiselerini giyiyorlar. O kültürün kuşamıyla kuşanıyorlar. Ama biz de sanki öyle kuşanılması gerekiyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Burada da din asıl olandan tali olana doğru kaymaya başlıyor. Yani biz bugün aslında tefekkürde çok derin başka şeyler konuşmamız gerekirken ne yapmaya başlıyoruz? İşte entari giyecek miyiz? Asa taşıyacak mıyız? Ya da sarıkla gezecek miyiz? Tartışmalarına giriyoruz. Bunlar bizi oyalamalı yöntemleri bu adamların ve bilerek yapıyorlar bunu. Biz de buradan kurtulup Kur'an'ın aslıyla şöyle buluşup Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl uyguladığıyla anlamlandırıp hayata tatbik. Yine sarığınızı takın, yine cübbenizi giyin, yine ayağınıza takunyanızı giyin. Bunun da bir beis yok ama din buraya indirgendiği zaman, din sadece bu bu olarak isimlendirildiği zaman aslında onlar bir merkeziyetçi anlayışla bizi başka merkezlere kaydırıp asıl olandan uzaklaştırmaya başlıyorlar. Mesela nefsanileştiriyorlar. Biz bunları kendi nefsimize hamletmeye başlayıp başkaları unutmaya başlıyoruz. Mesela işte 29 Ramazan boyunca oruç tuttuk, programlar seyrettik, birçok faydalı bilgiler öğrendik. Ama şöyle genel bir analiz yaptığımızda, şöyle iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına ifadesiyle söyleyelim. Toplumun kanayan kaç yarasına melhem olabileceğiz ya da olabildik görüşüyle bakmak lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayata tatbiki dediğimiz Kur'an ve sünnet duruşu, bugünün toplumunda asr-ı saadetini oluşturabildi mi?
Evet.
Bugünün toplumunda asr-ı saadeti oluşturabildi mi?
Şunu düşünmek çok sağlıklı mı hocam? Yani Peygamber Efendimiz bugün yaşasaydı, işte Türkiye şartlarında yaşasaydı, eğer bu yanlış bir ifadeyse lütfen uyarın. Türkiye şartlarında yaşasaydı nasıl bir kılık kıyafeti olurdu? İşte nasıl bir arabaya binerdi, nasıl yaşardı, nasıl bir evde otururduyu düşünerek hareket etmek daha sağlıklı bir yaklaşım olabilir mi hocam?
Şimdi şöyle
yani bu sarık, cübbe, işte takunya vesaireden çıkartmak için işi.
Şimdi şöyle, burada peygamberi bir yaşayış, peygamberi bir anlayıştan bahsediyoruz aslında. Bunun olumlu tarafı var ama sakıncalı tarafı da var. Sakıncalı tarafı şu, önce oradan başlayalım. Nasıl ki biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde yaşanan o döneme aittir demeye tarihselcilik diyorsak, Peygamberimiz bugün de yaşasaydı, bugün de olsaydı da sanki bizi o tarafa doğru çekiyor. Bu aslında burada gizli bir tarihselcilik şeyi var. Ama şu anlamda çok doğru bir yaklaşım. Bugünkü halimle Peygamberimiz benden razı olur muydu? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o dönemde de yaşasa, bu dönemde yaşasa ya da daha sonraki dönemde de yaşamış olsaydı, ben bu halimle, bugünkü halimle Kur'an ve sünnetin benden razı olunan hayatını yaşamış oldum mu? Yani bu sadece benim sakal bırakmam, sarık sarmam ya da evimde başka türlü bir hayat yaşamamla alakalı bir şey değil. Yani bugünkü evime konuk olsaydı, bugünkü bana konuk olsaydı, bugünkü benle beraber yaşamış olsaydı, benim bir günümden peygamberimiz razı olur muydunun karşılığı, benim bir günüm sünnete uydumunun adıdır aslında. İşte bu uygulanabilirliğin karşılığı bu. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 1400 yıl önceki hayatıyla bize hayat olarak takdim etmiş olduklarının günümüzde hala tatbik edilir olması, bu sadece kılık kıyafetin dengelenmesi, düzenlenmesi anlamına gelmez. Bu sonrası meseledir. Oradaki asıl mesele, ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın iman, İslam, aynı zamandaki ihsan kıvamında ve ahireti kazanmada hak edişliğimi yerine getirebilecek bir duruşu sergileyebildim mi'nin karşılığıdır bugün olsaydının karşılığı. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Buniyel İslamu ala hamsin dediği, İslam beş şey üzere bina edilmiştir dediği, İslam'ın o beş şeyini onun söylediği gibi yaşayabildim mi? Ya da bu imanı ve itikadı onun söylediği gibi kalbime koyabildim mi? Onun söylediği gibi dünya ve ahiretimi tezyin edip rıza-i ilahiye ulaşabilmenin gayretiyle bir şeyler yapabildim mi? Ahireti kazanıp cennetten hisse alıp cehennemden kaçabildim mi, azat olabildim mi sorusunun cevaplarını aramaktır aslında bu. O yüzden Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının bugünün hayatında var olması şu anlamı taşımıyor. Yani işte Resulullah Efendimiz tabii ki Cenab-ı Hakk'ın zaman ve mekan olarak takdiriyle dönemin Arap Yarımadası'na, Mekke'ye Hazreti Abdullah ve Hazreti Amine annelerimizden dünyaya gelmiş bir evlat olarak vuku buldu. Ve bugün olsaydı bu başka türlü tanımlanacaktı. Öyle de olacaktı. Yani Resulullah Efendimiz bulunduğu kültür şartları içerisinde, bulunmuş olduğu hayat şartları içerisinde nasıl ki Mekke ve Medine'nin havasını soluduysa, suyunu içtiyse kültüründe öyle yaşayacaktı. Yani buradaki kültürün dine dönmesi, dinin kültüre dönmesi tehlikeli sular aslında. Kültürün dinleşmesi, dinin kültürleşmesi. Eğer kültürler dine dönmeye başladıysa baskınlık asıl olanı etkisi altına alacaktır. Evet. Eğer dinler kültüre döndüyse, daha sonra bu kültür Allah korusun yozlaştığında aslından koptuysa nereye varacaktır sorusu ortaya çıkar.
Bir ifade vardı, inandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.
Bu cereyan edecekti. Ondan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o dönemde yaşaması, bu dönemde yaşaması, Türk kültüründe, İngiliz kültüründe, evet, Arap kültüründe yaşaması burada aslında çok anlam ifade etmiyor. Edecek olan şey bu kültürler içerisinde amentü, İslam esasları, ihsan kıvamında dünya ve hayatı yaşama artı ahiret kazancımız ne? Bizim ana sorumuz bu. Bu anlamda bakmak lazım, değerlendirmek lazım.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bugünlük dostlardan müsaade isteyelim. Bu konuya önümüzdeki hafta inşallah devam edeceğiz. Ve yavaş yavaş da artık İslam Tefekkür Ufku kitabının son sayfalarındayız, son demlerindeyiz. Evet. Zannediyorum önümüzdeki bir veya iki program sonra programımızda nihayete erdirmiş olacağız. Bunu da dostlara iletmiş olalım. Çok çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Bu vesileyle tekrar bayramınız mübarek olsun efendim.
Sizlerin de cümlemizin inşallah.
Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da İslam Tefekkür Ufku programında Doktor Erhan Turan hocamla birlikte fiili kıstas prensibini konuştuk. Önümüzdeki hafta yine konuşmaya devam edeceğiz. Bayramınız tekrar mübarek olsun efendim. Bizleri de duadan unutmayın. Haftaya görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim.